Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 10. mektup, 2. sual. Meydan-ı haşir nerededir? Yani haşir meydanı. Haşir aslında yeniden dirilmekten gelen ve insanların, cinlerin, mahlukatın kıyamet koptuktan sonra yeniden dirilmesini ifade eder. İşte bu dirilmeye haşir, o dirilme olayının gerçekleşeceği yere de mahşer, yani haşir meydanı denmektedir. Gerçekten merak haber bir sual. İşte cehennem nerededir, cennet nerededir, haşir meydan nerededir, ahiret alemlerine baktığı için bu suali Üstad Bezim Hazretlerine sormuşlar. O da bunun cevabını vermiş. İnşallah biz de bu hakikati anlarız ve buna uygun bir hayat sürmemize, daha dikkatli olmamıza vesile olur inşallah. Çünkü haşir meydanının hadislerde anlatılan özelliklerini dikkate aldığımızda gerçekten çok büyük olduğundan, çok acayip, garip olayların yaşanacağından bahsediliyor. Böyle büyük bir alem, böyle büyük bir meydan nerede kurulacak? Şu anda cennet ve cehennem yaratılmış, hazır, mevcut. Ancak onun içindeki haşiyeler, yani tabiri caizse bizim ibadetlerimizle cennete sevaplar göndermekle beraber orada onlar cennet meyveleri, cennet nimetleri şeklinde tecessüm ediyor. Veya Allah korusun burada işlediğimiz günahlar, yaptığımız hatalar cehennemde, cehennem zakkumları, ateş ve cehennemdeki ızdıraplar şeklinde tecessüm ediyor. İşte buradan gönderdiklerimiz ve göndereceklerimiz zamanla yaratılıyor. Ama cennet ve cehennemin kendisi mevcut. Demek ki içerisindeki bizi ilgilendiren, doğrudan yaptıklarımızı ilgilendiren kısımlar yaptıkça oraya intikal ediyor. Ama kendileri mevcut. Fakat haşir meydanı yok. Yaratılmamış daha. Çünkü haşir meydanı kıyametin kopmasından sonra yaratılacak bir alem, bir mekan, bir yer. İşte tabiri caizse bu meydan nerede kurulacak? Allah bu büyük alemi nereye yerleştirecek ve nerede ortaya çıkaracak bunu? Evet. El cevap vel ilmu indallah. İlim Allah katındadır. Bu çok harika bir edep, terbiye. İki anlamda değerlendirilebilir. Belki çoktur ama iki tanesi önemli. Bir tanesi şu, yani ilim Allah'ındır. Allah bize ne kadar bildirirse biz onları sizinle paylaşıyoruz. Yani bize ait olan bir şey yok. Dolayısıyla Allah'ın Kur'an ayetlerinde bildirdikleriyle veya Peygamberimiz hadislerinde bildirdikleriyle istifade ettiğimiz kadarıyla sizlere bunları aktarıyoruz. Bize ait olan bir şey yoktur, bizden bilmeyin. Eğer bizim alemimize güzel bir mana geldiyse bu Allah'ın lütfudur, ihsanıdır. İlim odur, alim odur, ilim ondandır. Bir mana bu. Doğrudan anlaşılması gereken. Bir de yani bizim anladıklarımız bir kanaattir, bir yorumdur. İşin doğrusu Allah katındadır. Eğer bir hata söz konusuysa o bize aittir. Çünkü ilim Allah katındadır. Biz belki bilemeyebiliriz, yanlış yorum yapmış olabiliriz. Dolayısıyla iki tane özelliği birleştirmiş oluyor bu güzel ifade. Bütün güzellikler, ilimler Allah'a aittir. Bizim bir şeyimiz yoktur. Bütün hatalar, kusurlar bize aittir. Haşa, Allah bundan beridir. Harika bir şey. Bunu, bu edebi, bu terbiyeyi o alimler hayatlarla göstermişler. İnşallah bize de bir ders, ibret olur. Vel ilmu indallah. Halık-ı Hakim'in her şeyde gösterdiği hikmeti âliye, hatta tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrih derecesinde işaret ediyor ki, Burada çok enteresan bir mantık silsilesi, muhakeme metodunu da öğreniyoruz. Bir şeyin en küçüğünde olan hikmet, maslahat ve fayda anlatılmak suretiyle en büyüğüne dikkat çekiliyor ve en büyüğünde bulunan hikmetlere, maslahatlara ve faydalara nazarlarımızı celbediyor. Ne demek? Yani Allahu Teala'nın kainatta yaratıp da hikmeti ve faydası olmayan tek bir şey gösterilemez. Bütün ilimler, fen ilimleri, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, hayvan bilimi, insan bilimi, hücre bilimi, hangi bilime girerseniz girin, atom bilimi değil mi? Atom üniversiteleri var, fakülteleri var. Hücre bilimi var. Bütün bunlara girin, onların tamamında sayısız hikmetler görürsünüz. Mesela hücrenin içerisinde ne kadar faaliyet var? O hücrede ne kadar hikmetler yaratılmış? Elinizi kaldırdığınızda ne kadar işler oluyor? Dilinize ne kadar hikmetler takılmış? Sadece tatları tanımak için hikmetler düşünülse, yani konuşması, diğer işlemleri yapması vesaire, yemeği içmeye faydası olması vesaire dikkat almayın. Şimdi Allahu Teala en küçük bir atoma bile sayısız hikmetler, maslahatlar, faydalar yüklesin. Bir hücreye bile İnsanlar ölünceye kadar okudukları halde hala bitiremeyecek kadar ilimleri, hikmetleri, maslahatları doldursun lebalep. Evet. Sonra küre-i arz dediğimiz koca yer küresinin bu dönüşünde hiçbir hikmet ve maslahat olmasın. Bu mantığa, akla, muhakemeye uygun düşmez. Bu metodu Üstad Hazretleri çok yerde kullanır. Mesela der ki, şu yer küresi çok yüksek alemlere göre basit. Aşağı bir alem. Bu aşağı alemleri, basit alemleri suyun içini canlılarla doldursun da Allah. Havayı canlılarla, mikroplarla, hayvanlarla doldursun da Allah. Bir damla kanınıza neredeyse içine dolu canlı yüklesin de Allah. Evet. Sonra şu gök alemlerini, yüce alemlerini hayatsız bıraksın. Olur mu? Mantığa bakın. Muhakemeye bak. Yani bu metot, bu usul bütün konularda kullanılabilecek bir metottur. Şu halde Cenab-ı Hak her şeye sayısız hikmetler ve maslahatlar yüklesin de bu gösteriyor ki açık bir şekilde küre-i arz serseri yani badi heva azim bir daireyi çizmiyor. O zaman rastgele yani hiçbir faydası olmayan bir çizim ve bir daire yapmıyor. Ne yapıyor peki? Belki aksine mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan-ı ekberin daire-i muhitasını çiziyor, gösteriyor. Evet, ben bazen ressamların resim yapmalarını taaccüple seyrederim. Böyle bakarsınız bir çizgi atar böyle. Sonra bir o tarafa, bir bu tarafa ya bu ne yapıyor falan dersin. Dikkat dikkatsiz bir şey atıyor gibi. Sonra bir manzara çıkıyor ortaya. Yani diyorsunuz ki demek ki bu attığı çizgiler rastgele değilmiş. Ressamlar. Adam eline bir kalem almış, bir şeyler çiziyor. O Çin'den bir kardeşimiz gelmişti, Müslüman. Çinli bir kardeşimiz Yusuf isminde. Ya öyle bir şeyler çiziyor ki resim çiziyor zannedersiniz. Meğer yazı yazıyor. Hani o gördüğümüz şeyleri, şey yazıları bizzat gözümüzde gördük. Attığı her çizginin, koyduğu her noktanın bir manası var. Yani biz biliyoruz değil mi bunu? Yazar insanın attığı her çizgiye, koyduğu her noktaya bir mana yüklüyor. Ressam hakeza. Bir mühendis eline bir kalem almış, bir kağıt almış, bir şeyler çiziyor üzerinde. Rastgele mi atıyor çizgileri? Peki, insan denilen bu mahluk, bu aciz varlık, zayıf varlık. Yaptığı her hareketin kendine göre bir hikmeti, bir maslahatı, bir hedefi olsun da Allah bu kainat sayfasında, bu kainat fabrikasında yer küresini güneşin etrafında döndürürken ve bu çizgiyi çizerken, bu harfi yazarken haşa hikmetsiz, maslahatsız, faydasız mı yapsın? Elbette o koca dünyanın, koca güneş etrafında çizdiği bu büyük dairenin ayrı bir hikmeti. Çok hikmetlerin yanında. Hani işte güneş etrafında dönmekle dört mevsim yaratılıyor. Evet. Ama Allahu Teala bir şeye bir hikmet takmıyor ki. Bir şeye binler hikmet takıyor. Gözünüz ne işe yarıyor? Yeşilleri görmeye. Gülersiniz. Sarıları görmüyor mu? Ha, gözlükler tek iş yapıyor. Ama göz sadece o mu? Dostları görme, uzağı yakını görmeye, hayvanı, bitkiyi görmeye. Yani bakın bir göz ama ne kadar hikmetler takılmış. Bir kulak her sesi dinliyor. E peki Allahu Teala öyleyse yer küresine de kendine uygun bir vazife daha takdir etmiş. Nedir o vazife? Bir de okuyalım. Mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan-ı ekberin daire-i muhitasını çiziyor. Büyük bir dairenin geniş yerlerini çiziyor. Her şeyi ihata edecek. Şimdi ne oldu anlaşılacak. Gösteriyor. Ve bir meşher-i azimin etrafında gezip mahsulat-ı maneviyesini ona devrediyor ki ileride o meşherde enzar-ı nas önünde gösterilecektir. Demek ki Cenab-ı Hak yer küresini dünyanın güneşin etrafında gezdirmekle kıyamet koptuktan sonra kurulacak olan haşir meydanının sınırlarını çiziyormuş. Niye dünyaya çizdiriyor? Ve niye güneşin etrafında çiziliyor? Onun hikmetini anlattı. Dedi ki, bir de okuyalım. İleride, evet, meşher-i azimin etrafında büyük serginin, fuarın, pazarın, hani meşher aslında sergi demek. Bir şeylerin sergiye sunulduğu fuar demek tabiri caizse. Demek ki büyük bir fuarın etrafında ve serginin etrafında dönüyormuş. Ne için? Enzar-ı nas önünde gösterilecek. Evet, mahsulat-ı maneviyesini ona devrediyor. Demek ki dünya, yer küresi, güneşin etrafında döndüğü her an, her saniye, her dakika, her saat, her gün, her hafta, her sene, her asır. Belki yer küresi kadar bir mahsulatı ama her an o haşir meydanının kurulacağı aleme devrediyormuş. Yani nasıl ki kamera çalışırken her anınızı an be an kaydediyor. Nasıl sizin gözünüz bir yere bakarken baktığınız her şeyi hafızanıza kaydediyor. Öyleyse yer küresi güneşin etrafında bu macerasını, bu seyr-i seyahatını Allah'ın izniyle yaparken içinde ve dışında sergilenen bütün mahsulat-ı maneviyeyi o haşir meydanına devrediyormuş. Niye? İleride enzar-ı nas önünde sergilenecekmiş. İleride o dünyanın mahsulatının devredildiği o haşir meydanındaki o mahsulat insanların gözleri önüne açılıp seyrettirilecek. Bak, demek ki dünya ile alakadar bir alemin olması gerekiyor haşir meydanının kurulacağı yer. Çünkü haşir meydanında dünyada işlenen şeyler sergilenecek de ondan dolayı. Ne kadar hikmet uygun değil mi? İşte Allah kesintisiz olarak dünya kadar manevi bir mahsulatı o haşir meydanına ister güzel olarak, ister çirkin, ister hayır, ister şer, ister sevap, ister günah, ister ehli cennete gidecek güzellikler, ister ehli cehenneme gidecek çirkinlikler. Hiçbir şey zayi olmuyor yani. Mutlaka ya hayır ya şer, ya iyi ya kötü olarak o aleme intikal ediyor. Enzar-ı nas önünde gösterilecektir. Demek 25 bin seneye karib bir daire-i muhitanın içinde 25 bin seneye karib bir daire muhita. Daire-i muhitayı iki şekilde anlayabiliriz. Bu çizilen daire şeklinde anlayabiliriz. Yani bir insan bu dünyamızın, küre-i arzımızın, yer küresinin güneşin etrafında dönerek çizdiği daireyi yaklaşık yarı çapı 150 milyon kilometre ve tam çapı 150-300 milyon kilometre olan bir çember çiziyor. Bir daire çiziyor. 300 milyon kilometre. Onun çapı. İşte bu çemberi bir insan şu andaki ömrüyle kesintisiz olarak yürümeye kalksa takriben 25 bin sene ömür alırmış. Yani küre-i arzın güneş etrafında döndüğü daireyi bir adam yürümeye ve dolaşmaya kalksa, ki yer küresi bir senede alıyor, saatte 108 bin kilometre hızla. Bir saatte yer küresi 108 bin kilometre hızla hareket ediyor. 365 günde o daireyi tamamlıyor. Helezonik bir şekilde. Sabit değil, hareketli. Ya da bu bilimsel olarak yer küresinin güneşle beraber hareket ettiğini biliyoruz ilmen bugün. Yani yer küresi güneşin etrafında dönerken güneş sistemi de başka sistemlerin etrafında dönüyor. İşte bu güneşin kendi etrafında yer küresiyle beraber bir yıldan bir yıla intikalinde geçirdiği dönem de olabilir. 25 bin senelik mesafe. Ama ne olursa olsun. 300 milyon kilometre çapı olan bir daireyi Allah her yıl yer küresine çizdiriyor. İşte diyor bu büyüklükteki bir daire bir yıllığı. Onu şimdi biraz daha anlamaya çalışalım. Mesela bunu bize çok soruyorlar, bu soruyu. Allahu Teala acaba haşir meydanını bu yer küresinin güneş etrafında aldığı mesafenin bir yıllığına mı? Yoksa yer küresinin yaratılması ki 5 milyar sene tahmin ediliyor. Yer küresinin yaratılması. 5 milyar yıl öncesinden kıyametin kopmasına kadar yer küresinin çizdiği dairelerin içine mi kurulacak? Yoksa bir insan için herkesin kendi hayatıyla ilgili olan dünya kadar mı olacak? Mesela Halil Bey 50 yıl yaşamış olsa Allah 100 yıl ömür versin. 99 yıl yaşamış olsa onun 99 yıllık ömrünün gezdiği dünya kadar mı ona kurulacak? Ama ne olursa olsun hepsi muhtemel. Ben tamamı olabileceğine de ihtimal veriyorum. Ama bir yıllığına bile kurulsa haşir meydanı 300 milyon kilometre haydi kulum. Bu haşir meydanına kurduğum sıratın üzerinden ki altı cehennemdir. O haşir meydanının altı cehennemdir. Üst alemler, yüce alemler de cennettir. Haydi bu sırat köprüsünden yürü. Cehennemden azat ettim. Ama cennete sürünerek gideceğim dese gitmeyiz mi diyeceğiz? Böyle büyük bir alem, böyle büyük bir meydan. Peki o meydanda bir insan kendisini başkası nasıl bulacak? Gitmek istediği yere nasıl gidecek? Aman ya Rabbi. Subhanallah. Bir örnek veriyor burada. Rivayete binaen Şam-ı Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan haşir bastedilecektir. Aşağıda örnekleri var da ben bir örnek vereyim sadece daha net anlaşılsın diye. Nasıl ki Cenab-ı Hak kainatın yaratılmasına bir nur-u Muhammedi yaratmış. O nur-u Muhammedi çekirdeğinden kainatı yaratmış. Allah'ın adetullah, sünnetullah kanunu bu. Bir insanı yaratacak bir nutfeden yaratıyor. Bir damla sudan. Bir ağacı yaratacak bir çekirdekten. Bir kuşu yaratacak bir yumurtadan. Yani her şeyi bir özden halk ediyor. Demek ki bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis rivayetine göre Şam-ı Şerif Haşir meydanının merkezi olacak şeklinde hadisler var. Hatta Yahudiler sürgüne gönderilirken Haşir meydanına sizi sürgüne gönderiyorum diye Suriye Şam tarafını işaret etmiş Peygamberimiz Aleyhisselam. Üstad Hazretleri bunu açıklıyor. İşte diyor Allahu Teala Şam-ı Şerif kıtasını ki Şam-ı Şerif kıtası dediğimiz zaman Orta Doğu akla gelir. Neden Orta Doğu? Çünkü Mekke, Medine oradadır. Çünkü peygamberlerin en çok gönderildiği alem orasıdır. Dünyaya şekil veren medeniyetlerin çıktığı alem orasıdır. Demek Cenab-ı Hak kıyamet koptuktan sonra yevme tübeddelul ardu gayrel art. Yer küresi kıyamet koptuktan sonra başka bir küreye, yer küresine döndürülür. Demek değiştirilecek yer küresi. Bu ayeti de dikkat aldığımızda Cenab-ı Hak haşir meydanını açacağı mayayı Şam kıtası olarak belirliyor. Şam kıtasını bir çekirdek gibi yapacak, haşir ağacını ondan çıkaracak. Veya haşir meydanı tabiri caizse maya gibi açılmış olan, hamur gibi açılmış olan bir şey ise onun mayası Şam kıtası olacak. Onun için Şam kıtası merkez olarak Cenab-ı Hak o büyük haşir meydanını bastedecek, açacak, genişletecek ve yayacak. Sonra küre-i arzın bütün manevi mahsulatı, aman ya Rabbi, bütün manevi mahsulatı deyince o zaman yer küresinin yaratıldığı andan kıyamet kopmasına kadar geçer bu. Sadece insanların olduğu dönem değil. İnsanın önce cinler vardı, bitkiler vardı, hayvanlar vardı. Onların tesbihatı, özellikle cinlerin isyanları, meleklerin ibadetleri, o yer küresinin mahsulatı o günden kıyametin kopmasına kadar ne kadar mahsulat verdiyse biraz sonra gelecek. Onların tamamını, bütün mahsulatı şimdilik perde-i gayb altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor. Allah Allah. Yeryüzünde yapılan hiçbir şey zayi olmuyor. Üstadımız diyor ki, her insanın yaptığı her şey ya lehinde ya aleyhinde şahitlik yapacak. Kainattaki her şey, haseten haşir meydanı ilgilendirdiği için bu şey, bu olay, yer küresinde yapılan bütün ibadetler, bütün isyanlar, bütün güzellikler, bütün çirkinlikler şu anda gayb defterlerine kaydediliyor. Evet, işte diyor onlar, o kaydedilenler ve ileride meydan açıldığı vakit sekenesini de yine o meydana dökecek. O manevi mahsulatları da gaybden şehadete geçeceklerdir. Dünyadayken yapılmış bütün ibadetler, bütün günahlar, bütün isyanlar ne varsa hepsi gayb defterlerine, elvahlarına yazılmış, kaydedilmişti. Kıyamet koptuktan sonra haşir meydan açılacak. E tabi gemiye binen insanlar bir gemiyle bir yere gittiklerinde sahile çıkarlar. Gemidekiler sahile boşaltılır. Öyle mi? Demek ki kıyamet kopunca yer küresi içindeki mahsulatını, içindekilerin hepsini haşir meydanına döker. Ve daha önce yer küresinde yapılan bütün mahsulat gayb defterlerine kaydedilmişti. وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ Sahifelerin açılıp neşredildiği gün ayetinde işaretiyle o gün hepsi ayan beyan, canlı canlı hayattar olarak ortaya çıkacak, dökülecek. Bugün kameraların kaydettiği onun yanında sıfır kalır. Canlı canlı, hayat hayat, niyetlerimiz dahil, hissiyatlarımız, duygularımız dahil, onların her şeyiyle canlı canlı dökülecek. Ve insanlar diyecekler ki, aman ya Rabbi bu da ne? Küçük büyük hiçbir şey kalmamış, her şey kaydedilmiş diyecekler. Fesubhan, gerçekten fesubhanallah. Bırakmıyor Üstad Hazretleri peşini. Evet, küre-i arz bir tarla. Biliyorsunuz tarla belli. Kaç dönüm tarlan var? Bir dönüm. Bir dönüm tarladan elde ettiği mahsulat bir adama bir ömür yeter mi? Yeter. Çünkü her sene ayrı mahsulat alıyor. Bir dönüm bir tarla bir adam bir ömür boyu besler mi? Besler canım. Bir ağaç bir adama bir ömür boyu elma ihtiyacını giderir mi? Giderir tabii. Niye gidermez? Bir ağaçtan kaç tane ağaç dolusu elma çıkar? Şimdi Allah-u Teala yer küresini bir bahçe gibi, bir tarla gibi, bir çeşme gibi, hatta bir çekirdek gibi yapmış. Bir ölçek gibi. Hani üstadımızın meşhur bir örneği var. Bir dağ mı daha büyüktür, yoksa sürekli ölçen bir ölçek mi daha büyüktür? Bir dağ hiç değişmiyor, sabit. Elinizde bir ölçek var. Yüzlerce yıl, binlerce yıl ölçüyor sürekli. Bu ölçekten çıkan mı daha büyüktür, dağ mı daha büyüktür? Buyurun. Şeklen ölçek küçük. Ama sürekli ölçtüğü için dağdan büyüktür denilse mübalağa olmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bu yer küresindeki mahsulatın çokluğundan, bereketinden ya da içinde işlenen günahların azametinden, çirkinliklerin kainatı etkilemesinden Allah-u Teala gökleriyle yer küresini denk tutmuş. Rabbu semavat vel art demiş. Yedi kat göklerin karşısına yer küresini koymuş. Neden? Çünkü yer küresinden çıkan mahsulat o kadar çok ki bu anlamda hem ehemmiyetine binaen hem içindeki mahsulatının çokluğundan göklere denk tutulmuş. Tabiri caizse kainatın kalbi hükmünde olmuş. Onun için küre-i arz bir tarla, bir çeşme sürekli akıyor. Sabit bir havuzunuz var. Su sabit. O mu daha büyüktür? Sürekli akan bir çeşme mi? Çeşmeden az akıyor. Ama sürekli akan bir çeşme bir havuzdan daha büyüktür. Demek ki yer küresi sürekli akan bir havuz gibi, çeşme gibi berzah alemlerine, haşir meydanlarına, ahiret alemlerine sürekli mahsulat gönderiyor. Veya bir ölçek hükmünde olarak o meydan ekberi dolduracak kadar mahsulat vermiş. Aman ya Rabbi. Yani şu yer küresi küçük görünüşte ama haşir meydan az önce anlattık çok büyük görünüyor. Ama biz ne kadar küçük bir alemde yaşıyor olursak olalım bu alemin mahsulatı o kadar çok ki o büyük alemleri lebalep dolduracak ehemmiyette ve kıymette. Hem hayır anlamında hem şer anlamında. Tabi insanların niyetleri var, arzuları var, hedefleri var. Ben bu konuyu şöyle bir örnekle aklıma bazen geliyor, yaklaştırmaya çalışıyorum. Anne rahminde yaşayan bir çocuk, aklı, şuuru, bilinci yerinde olsa, sorsak ki sen bu alemden sonra başka bir aleme inanıyor musun? İnanıyorum. Yani imanı var bu aleme. Yani dünya alemine inanıyor anne rahminde. Peki ne kadar büyüktür? Valla çok büyük olduğunu söylediler. Ha ne kadar mesela? Bu annenin karnında yaşadığın alemde ne kadar büyüktür? Ne dese tutturabilir mi? Şimdi biz dünyanın karnındayız. Buradan da doğacağız. Bir gün. Berzah alemine. Berzah aleminde doğacağız bir gün. Haşir meydanına. Şimdi bu alemden ne kadar büyüktür haşir meydanı? Bak. Yani anne rahmiyle dünyayı mukayese edin. Dünyayla da haşir meydanlarını ve cennetleri mukayese edin. O kadar farklı, o kadar geniş, o kadar büyük alemler olacak. Şimdi o haşir meydanında kurulan sıratı anlatırken Üstad Hazretleri iki ayeti kerime diyor, işaret ediyor. Haşir meydanında insanlar o sıratı bir kısmı bin senelik bir mesafeyi bir günde kesecek, geçecek. Bunda bir ayet var. Sizin saydığınız seneler Allah katında bir gündür. Ne kadar? Bin seneniz Allah katında bir gündür ayet kerimesini Üstad Hazretleri buna da kullanıyor. Sonra sizin saydığınız 50 bin yıl Allah katında bir gündür. Demek ki kıyamet gününde haşir meydanında bazı insanlar 50 bin yılda alınacak, yürüyerek alınacak bir mesafeyi hayal hızıyla bir günde alacak. Mesela güneşten ışık buraya 8 dakikada geliyor. Güneş hızı, yani ışık hızı. Saniyede 300 bin kilometre hızla gitseniz, haşir, belki yürüyerek gitmek, sürünerek gitmek, böyle büyük alemler. İşte Allah-u Teala bir çekirdekten koca ağacı çıkardığı gibi şu küçük küreyi arzdan da haşir meydanını açacak, yayacak ve burada yapılan ibadetler ya da günahlar Allah muhafaza o alemde sergileyecek. Demek ki meydan ekberi dolduracak kadar mahsulat vermiş ve onu istiab edecek mahsulat ondan akmış ve onu imla edecek masnuat ondan çıkmış. İmla doldurmak, lebalep doldurmak anlamına geliyor. Demek küre-i arz bir çekirdek. Şimdi elinize bir tane incir çekirdeği alın. Sonra bir tane incir ağacına bakın. En basitinde. Ona göre de yer küresi bir çekirdek olursa acaba bu yer küresinden nasıl bir ağaç çıkar haşir meydanı onu hesap edin. En azından insan bu kadar yapabilir ya. Allah o kadar çok örnekler gösteriyor ki Üstad Hazretleri Salih Nur'un mükerrer yerlerinde şunu açık ve net ifade eder. Allah Kur'an ayetlerinden ya da Peygamberimizin diliyle hadislerden bize neyi haber verdiyse inanmamız için dünyada onun küçük örneklerini ve numunelerini göstermiş ta ki aklımız anlamakta ve kalbimiz tatminde zorlamasın diye. Allah insanların anlamayacağı, aklın idrak etmeyeceği şeyleri insanlara yüklemez. Bakın örnek veriyor. Efendim bu küreyi arzdan haşir meydan nasıl çıkacak? Ha bir incir çekirdeğinden bir ağacı çıkardın Allah'ın görüyor muyuz? Görüyoruz. Bir çınar çekirdeğinden bir çınar ağacını çıkarıyor mu Allah? Evet. Bir sperm gözle görülebiliyor mu? Görülemiyor. İnsan tohumunu gözle göremiyoruz. Mikroskop altında görüyorlar. Ama o insan tohumundan Allah bir insanı çıkarıyor mu? O zaman diyor, bunlar yaratan Allah niye yer küresi çekirdeğinden haşir meydanını çıkarmasın? Evet. Yer küresi bir çekirdek hükmünde olarak ve meydan haşir içindekilerle beraber bir ağaçtır. İçindekilerle beraber bir ağaçtır. Bu yer küresi içindeki mahsulattan çıkıyor. Evet. Bir sümbüldür ve bir mahzendir. Evet, nasıl ki nurani bir nokta, sürati hareketiyle nurani bir hat olur. Bu da enteresan bir örnek. Yani nereden bu örnekler aklına geliyor? Nasıl bunları böyle küçük küçük bizim aklımıza getirip büyük büyük olayları anlamamıza vesile kılıyor? Allah'ın lütfu. Üstad diyor ki, Kur'an-ı Kerim İcaz veçilerinden, yönlerinden bir tanesi temsil icazıdır. Yani çok yüksek olan olayları yakınlaştırmak, çok derin olan olaylara ulaşmak, çok dağınık olan olayları birleştirmek için kullanılmış bir metottur. Zor, aklın anlamakta zorlandığı meseleleri Allahu Teala Kur'an'da temsil ile örnekler vererek aklımıza yaklaştırıyor. Mevlana'nın Mesnevi, malum Mesnevisi, Kur'an temsil icazının 7 veçi varmış. O 7 veçinden bir veçine mazhar olmuş. İcaz veçi misal vermek 7 yönü varmış bunun. Onun birine mazhar olmuş. Risale-i Nur elhamdülillah temsil icazının 7 veçine birden mazhar olmuş. Dolayısıyla zor mesele çünkü itikadi şuunatla sıfatlarla Allahu Teala'nın sıfatlarla esmasıyla ilgili olaylar, ahiret alemlerle ilgili olaylar hep dünyada gözümüzle gördüğümüz Allahu Teala'nın kudret mucizelerinden örneklerle aklımız yaklaşıyor. İşte onlardan bir tanesi bu. Ne dedi? Örnek veriyor. Nasıl diyor? Nurani bir nokta. Şöyle bir ışık. Karanlıkta şöyle bir ışık alın elinizde. Şey içerisinde. Bir camın içerisinde uzun şöyle bir boru şeklinde bir cam olsun. İçi de ışık olsun. Bunu da böyle çok hızlı bir şekilde bir yere sabitleyin, döndürün. Nasıl görürsünüz? Daireyi ışık olarak görürsünüz, değil mi? Yani uzun bir çizgi olarak ışık görmezsiniz. Bütün daireyi dolu ışık şeklinde görürsünüz. Üstad diyor ki nasıl diyor bir ışık hızla çevrilse nurani bir şey. O dairenin tamamı nurani görülür. Harika bir örnek. Veya bir daire ne diyor? Nurani bir hat olur veya bir daire olur. Öyle de yer küresi, hani elinize bir tane şöyle ben bunu bazen kendim yapıyorum. Elinize bir tane iplik alın, ince uzun. Sonra o ipin ucuna bir tane kalın, ağır bir şey bağlayın ve o ipi hızla döndürün. Böyle çok hızlı ama. Siz döndürdüğünüzde tamamını ip şeklinde göreceksiniz. Hatta pervaneleri biz gördüğümüzde dolu için dolu görürüz, değil mi? Pervanelerin içi dolu değil ki, boş halbuki. Şimdi Allahu Teala şu yer küresini, Güneş de burada. Güneş'in etrafında saatte 108 bin kilometre hızla döndürüp her yıl çeviriyor mu? Öyleyse diyor bunun içi de böyle manevi mahsulatla doluyor. Boş değil diyor. Ahiret alemlerinde, ebediyet alemlerinde, o semavat alemlerindeki melaikeler, ruhaniler onları dolu görüyor. Niye? Buradan sürekli dokuma gidiyor oraya. Sürekli mahsulat dökülüyor oraya. Ve güneşin etrafında döndüğü dairenin tamamını dolduruyor. Allah Allah. Onun için Allah haşir meydanını bu güneşin etrafındaki dünyanın döndüğü daireyi kuracak. Ve sıratı onun üzerine koyacak. Ve cehennemde zaten bu yer küresinin güneşin etrafına döndüğü dairenin altındadır. Cehennem. Evet. Öyle de küre-i arz süratli, hikmetli hareketiyle. Allah-u Teala o yer küresine niye bu hızı verdi? Yani sadece bize mevsimler yaratsın diye. Allah. Yok canım. Allah-u Teala'nın binler hikmetinden bir tanesi o. Mevsimler yaratılmaz. Onu daha bilmem ne hikmetleri var. Kim bilir ahiret alemleri neler gönderiyor dönmekle. Neler Allah yaratıyor. Bunlardan bir tanesi de haşir meydanı mahsulatının buradan sürekli oraya gönderilip alemi gaybın defterlerine, levhalarına kaydediliyor. Ama Allah-u Teala bize yol açık bırakmış. Kullarım, siz hayatta kaldığınız sürece ölmeden tevbe etmek şartıyla günahlarınızı silerim. Hatta gizlerim. Hatta kimseye göstermem. Tevbelerinizi 80 yıl Allah'a inkar etse bir adam, 80 yılın sonunda iman etse Allah o 80 yıl günahı yok sayıyor. İmanını kabul ediyor. Tabii yani bir kafirin böyle tevbesini kabul eder, bütün küfrün günahını silerse, bir müminin tevbesini kabul etmez mi? Elbette kabul eder. Ve hakkıyla tevbe edilirse, Allah da dilerse, siler yok hükmünde, yok. Kellem yakın. Evet. Peygamberi buyurmuş ki, hakkıyla yapılan bir tevbe, işlenmemiş gibidir. Kemen la zembele. Ettaybü münezzeb kemen la zembele. Günahından hakla tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Ne zaman öleceğimiz belli olmadığından şimdi tevbe etmek lazım. Yarına kalmasın. Ne olur ne olmaz. Evet. İşte Allah o defterlere yazdıklarını da dilerse siler. Haşir meydanında bize ve kimseye göstermeyebilir. Ama bilelim ki yazılıyor. Kaydediliyor. Evet, hikmetli hareketiyle bir daire-i vücudun temessülüne ve o daire-i vücut mahsulatıyla beraber bir meydan-ı haşr-ı ekberin teşekkülüne medardır. Yani herkes haşrını kendi yapıyor. Türkçesi bu. Haşr yok. Biz dokuyoruz. Demek ki cehennem var ama senin cehennemin, sen dokuyorsun. Cennet şu anda mevcut ama sen cennetini kendin dokuyorsun. Evet. Kul innemel ilmu indallah la ya'lemul gaybe illallah. De ki ilim ancak Allah'ındır. Bu ayet. El baki huvel baki Said Nursi.